Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ki sevgili Erbil abi, Erbil Tuşalp'e, onun aziz hatırasına armağan edilmiş bir yayında. Orada Türkiye'nin idam cezası tarihini konuştuk. İstedim ki arşivleri biraz açalım. Bu tartışma nereden nereye gelmiş? Kimler zamanında neler söylemiş? Sadece bir Erdoğan-Bahçeli tartışması olarak değil ama cezanın caydırıcılığı olmadığı bilinmesine rağmen bugün bu kadar idam cezasını tekrar gündeme getirmek kadar düşmenin gerekçesi ne olabilir? Biraz o tarihi irdeleyelim. Türkiye bununla nasıl yüzleşti, neler yaptı diye. Örneğin şu anda Ünsalın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Hadi aşağıdan bir gazeteler başlamadan önce şu yayını paylaşın Periskop izleyicileri. Ben de Twitter üzerinden yapayım. Çağrı Merkezi, hadi başladık, gelin artık geç kalmayın. Deyin ki herkes burada olsun, gazeteleri konuşalım. Şimdi gazetelerde ne var? Ya insanın aklını çok zorlayıcı, tuhaf tuhaf, abuk sabuk, aptalca şeyler var ama bunların bazıları üzerinde konuşulmaya değer şeyler. Neden? Çünkü gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ya yok canım, bu kadar da hani bizi eşek yerine koyacak bir şey yapmazlar. Yaparlar, emin olun yaparlar. Çünkü başka çare yok. Erdoğan'ın söylediği, ya her türlü uyarı yapıyoruz, mesafe diyoruz, bilmem ne maske diyoruz, kimse dinlemiyor. Hakikaten saçmalığın dibi artık bu. 15 bin kişiye miting düzenliyorsun, sonra bir yalan atıyorsun, diyorsun ki ya işte fiili durum, Ömer Çelik hatırlayın, fiili durum, vatandaş gelmiş. O gün unuttum size, cuma günü söylemeyi unuttum ikinci yayında. İlk yayından sonra biz bunu konuştuğumuz, hani dedim ya size, bu yalan kardeşim. Bak ben 6 sene boyunca, 6 net sene boyunca tarihinde veriyorum. 2007 doğru. 2007 değil mi? Tabii 2007'nin 28 Ağustos tarihine kadar. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği güne kadar. Erdoğan'ı partinin kurulduğu günden, kurulma çalışmaları kurulduğu günden Gül'ün Cumhurbaşkanı oluşuna kadar 6 yıl boyunca sabah kaldırıp gece yatırmacasına peşindeki muhabirlerden biriydim. Yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun. Benim o dönemde yine birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi, o bir mesaj atmış. Ben unuttum, o kadar sıradan geliyor ki artık. Hani diyor ya, ya işte fiili durum çıkmış ya orada vatandaşa. Prompter hazırlamışlar, fark etmedin mi dedi. Ya gözümden kaçmış, doğru, prompter hazır. Allah Allah. Ya şöyle bir durum vardır. Cuma değil, perşembe, çok da haklısınız, doğru. Şöyle bir durum vardır. Erdoğan'ın prompter metni bir gün önceden yazılır, hazırlanır zaten. Yani sallamayalım da en azından ortamda durumu bilenler olur. Utanırsınız sonra. Sallamayalım derim ben. Bilmiyorum, yine de yani sallamak, silkelemek sizin işiniz. Bir siyasal İslamcıya yalan söyleme demek, hani tavuğa yumurtlama demek gibi bir şey ama yine de biz insanlığımızı yapalım derim ya. Ama bu tartışmaların içinde şimdi bambaşka boyuta geldik idam tartışmasına. Ona daha inceden giriyorlar. İktidar gazeteleri tam talimatı almadılar da. Neden? Çünkü bu tartışma aynı zamanda ürkütücü bir tartışma. İlk yayında anlattım ya. Bu Avrupa Birliği ilişkileri kesmek demek. Direkt. Yoksun kardeşim. Bizimle değilsin. Direkt. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ile senin, ilk yayında uzun uzun anlattım ya, 6 ve 13 numaralı protokoller AB ile ilişkilerinin temelini düzenliyor. Ben yokum diyorsan eyvallah. Eyvallah. Ama onu da demiyorsun. İlk yayında sonradan söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok düşündüm ama Kenan Evren var ya. Kenan Evren ölümünden önce kendisiyle yapılan bir röportajda idam cezası ile ilgili bugün ne düşünüyorsunuz sorusuna karşıyım diye cevap vermişti. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Karşıyım. Gerekçesini de şöyle açıklamıştı. Hiç unutmuyorum. Hiç. Demişti ki çünkü ben Avrupa Birliği'nden yanayım. Bak düz bir faşist. Dümdüz bir faşist. Kendini Atatürk zanneden, Atatürk'ün niteliğine bürünmeye çalışan üstelik bir adam. Utanmadan bunu söylemişti. Şimdi bugün artık bu insanlar, idamı savunanları hangi sıfatla karşılayacaksınız ben bilmiyorum. Siz istediğiniz seçin, istediğiniz söyleyin. Gazetelerde ne var derken mesela bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde öyle bir haber var ki siz de bunu yaparsanız. Şimdi bu haberi neden okuyacağız? Bu haber başka gazetelerde de var içeride. Bir AKP milletvekili oğlunun düğününde yaklaşık 1500 kişilik bir düğün yapıyor. Tıklım tıkış bir alan. Ve orada yemek vermesek çok ayıp olurdu ya, ayıplarlardı falan diye adlandırıyor. Ama Hürriyet tabii ki bunu tek başına yazamayacağı için yanına hemen Mabel Matiz konserini koymuş. 1735 kişi İstanbul'da. Bari siz yapmasaydınız. Vallahi yerden göğe kadar katılıyorum. Hakikaten. Hakikaten. Yani burada insanların oturma düzeni nasıl ayarlandı Mabel Matiz konserinde bilmiyorum. Ama 4400 kişilik Harbiye'deki konserde 1735 bilet satılmış. Ama konser sırasında pek çok koltuğun arada birer koltuk boş bırakma kuralı çiğnenmiş. Ya biz bu hastalığı çok ciddiye almıyoruz ya. Vallahi. Ya bu artık çok net. Biz bu hastalığı çok ciddiye almıyoruz. Yani 6400 kişinin öldüğü bir ülkede günlük yeni vaka sayısının Sağlık Bakanlığı'nın uzmandan açıkladığı verilere göre ki yani hekim dostlarımın hepsi aynı şeyi söylüyor. Minimum 6 ile çarpacaksın o sayıları diye. 1500 açıklıyorlar. Demek ki 10.000 civarında yeni vakanın her gün eklendiği bir ülkede biz bu işi çok ciddiye almıyoruz. O çok net. Bu arada yeri gelmişken hemen bir şey söyleyeyim, hatırlatma. Ya burada hiçbir şey karnımızdan konuşmadık. Bundan sonra da konuşmayacağız. Geçen hafta Perşembe günü Cuma kitap yayını yaptığımız için Cuma günü hani ya kitap yayının içine hiçbir şey bulaşsın istemiyorum. Gerçekten o böyle tulum çıksın istiyorum. O yüzden söylemedim. Ama tabii şöyle de bir sıkıntı oluyor bunu yaptığınızda. Pazartesiye kadar beklemek zorundasınız. Olsun, bekleriz. Geç olsun, güç olmasın. Perşembe günü Ankara 31. Uluslararası Film Festivali'nin açılışını yaptık biliyorsunuz. Ben de son 4 yıldır ben sunuyorum o törenleri. Yine sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarının tamamına uyum sağlayarak yaptık. Ama bu senenin bir de bir değişikliği vardı. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Esin Şenol Hoca, Profesör Esin Şenol bu yıl festivalin danışmanı sıfatını üstlendi. Çok teşekkür ediyoruz bunun için kendisine. Ve baştan itibaren festivalde sağlıklı işleyiş nasıl kurgulanmalı çalışması yaptı bizimle birlikte. Toplantılar yapıldı. İşte hijyen kuralı nasıl oluşturulacak? Açık havada Ankara'da Cermodern'in bahçesinde kocaman bir alanda yaptık açılışı. Aralıklı olarak hatta biz biraz tadını da kaçırdık. Normalde işte birer metrelik mesafe falan deniyor. Biz 2,5 metreden fazla mesafe bıraktık sandalyeler arasında. Açılışta işte ödüllerin sunumu, ödüllerin nereden alınıp nereden verileceği falan filan. Bütün bunları yaptık. Çok da güzel bir açılış oldu sağ olsunlar. Şerif Sezer'e Aziz Nesin Emek Ödülünü, Sanat Çınarı Ödülünü de Tamer abiye, Tamer Levent'e bu senenin ödüllerini verdik. Onun dışında diğer ödüller de açıklandı. Ama gecenin sonunda biz çok küçük bir grup, 8-10 kişi. 10 kişi, toplamda 10 kişi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İnsanlar hani böyle, hep böyle görünce smokinini gördükten sonra çok şaşırıyorlar. Vallahi oluyor arada öyle şeyler. Açık havada bir mekanda yemeğe gittik. Ve orada bir kez daha söylüyorum, insanlar bilsin de bunu hani nereden saldıracaklarını doğru düzgün seçsinler diyorum ya, atıyorsun at, yine engellemiyorum. At da destekli at be birader. Orada akşam yemeğimizden bizim yediğimiz akşam yemeğinde insanların aralarında minimum birer metre mesafe bırakıldı. 4,5-5 metrelik bir masaydı aşağı yukarı, yani uzunluğu. Zaten çekilen fotoğraftan da görülüyor bu. Çünkü fotoğraf çeken garson arkadaş epey geri çıkmak zorunda kaldı. Başka türlü görünmüyor uzun bir masa. Biz o kadar masada 10 kişi oturduk, karşılıklı 5'er kişi. Masanın genişliği aşağı yukarı 1 metre 20 santimdi. Bütün bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Bir masada Esin Hoca bu konularda çok titiz, çok hassas, son derece hassas hem de. İki, hem Şerif Hanım, Şerif Sezer, hem Tamer abi, Tamer Levent tehlikeli yaş grubunun içinde. O yüzden onları büyük bir özenle korumak için de bu tedbirler alınmıştı. Servisin yapılmasına kadar, hatta bir sonraki, bir önceki aşamasını da söyleyeyim. Ankara Film Festivali çalışanlarından sürüntü örnekleri alındı. PCR testleri yapıldı. Hepsine dezenfektan falan, artık onları geçtim ya. Dezenfektan havada uçuşuyor. O sorun değil de arada mesafe var. Ve bu fotoğrafı alıp Esin Hoca ile ilgili bir linç kampanyası başlatmışlar. Şimdi ben o gün gece bir fotoğraf paylaştım. Sonra bana mesajlar geldi. Niye kaldırdınız fotoğrafı diye. Şunun içindi derdim. Ben paylaştıktan sonra daha bu linç girişimi başlamamıştı. Ama böyle bir şey olabileceğini tahmin ettiğim için benden kaynaklanan bir şeyle birine saldırı olmasın diye çektim ben o fotoğrafı. Ama hala arkasındayım. Çünkü masadaki insan, oturan insan bu konuda çok hassas bir insan. Gerçekten. Kıymık kıymık bütün tedbirleri koskoca festival alanı içinde belirlemiş bir insan. O masa da bunu yapmayacağını düşünüyor musunuz gerçekten siz? Arkamızda bir arkadaki masanın bize uzaklığı minimum 2 metreydi. Solumuzda biz bahçenin dibinde oturuyorduk. Solumuzda bize en yakın masa 3 metreydi en az aramız. Bunların hepsinin tedbirleri alınmıştı. Sakın ola ki insanlar yalnız olduğunu falan zannedip Esin Hoca'ya saldırıp oradan bir prim yaparız falan diye düşünmesinler. Her şeyin ötesinde hadleri değil. Ama hani hep söylüyorum ya, burada ben size bir takım şahitliklerimi anlatıyorum. Çünkü ben bunun bir hak olduğunu, üstümde kalmaması gereken bir hak olduğunu düşünüyorum. Kimle ilgili olduğu önemli değil. Ama bunun bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde aklınızda kalsın, olur mu? Sosyal medyadan falan bunu çok köpürtmüşler çünkü yavaş. Hakikaten yavaş, amiyane tabirle kasayı takarsın. Öyle hızlı geçme oradan. Yavaş bir dur, dinle, ne olduğunu bil. Sizin de aklınızda kalsın, olur mu? Durum bu. Şimdi başka ne var? Sevgili Barış, Barış Kazak, çok güzel açılış oldu. Gerçekten ben de katıldım. Katıldığını biliyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Barış kardeşimin bana hediyesi bu arada. Oturup yapmış sağ olsun. Çok uğraşarak. Gazetelerde bunun dışında ne var? Bu tartışma yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapta Sırbistan'la Kosova arasındaki arabuluculuğu, ama buradan çıkan büyük rezalet, uluslararası skandal var. Gerçek anlamda bir uluslararası skandaldan bahsediyoruz ama Hürriyet bile birinci sayfasına koymuş. Her gazetede hemen hemen var. Bir oturum düzeni böyle kriz görülmedi diye. Donald Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'i Beyaz Saray'da gördünüz mü karşısında nasıl oturttuğunu? Bayağı sorguda ya, o da oturuyor böyle tüp gaz gibi. Ya hoca, senden bırak Cumhurbaşkanını. Bak ciddi söylüyorum, ben sana ayakkabılarımı emanet etme. Sen koskoca bir ülkenin onurunu, hangi ülke olduğunun hiçbir önemi yok. Koskoca bir ülkenin onurunu nasıl çiğnetiyorsun böyle? Karşısına cezada öğrenci gibi oturmuşsun. Arkanda milyonlarca insan var senin. Yüz binlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca. Ama bakın işte seçim bu yüzden önemli. Seçim bu yüzden önemli. Kimi seçtiğiniz, kimin arkasında durduğunuz bu yüzden önemli. Ya bu adam çap bu kadar demek ki, tamamı bu işte. Olduğu, olacağı. Yok yok, emin olun, duyar kasıp açık arayanla benim derdim o değil, ne olur o doğru anlaşılsın. Bakın ben böyle şeylerden çekinmem, biliyorsunuz. Ama beni kullanarak benim üzerimden birine zarar gelmesini istemem. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden sadece kaldırdım fotoğrafı. Yoksa ben duruyor. Çok da güzel bir fotoğraf. İnsanın hayatta kaç kez Şerif Sezer'le Tamer Levent'le yan yana fotoğrafı olur? Aynı masada su koyunca beyazlayan şeyle şey içilirken. Alkol dostunuz değildir, ağız yoluyla. Mümkün mertebe ağızla tüketelim. Rusya sözcüsü Zaharova bu görüntüyü eleştirerek, sorguya çekilircesine kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem Temel İçgüdü filmindeki pozu almanızdır dedi. Oo, kavgada söylenmez. Yemin ediyorum ağzına küreğin tersiyle değil düzüyle vur daha iyi. Of of of. Sharon Stone gibi otur ama yok ya, bundan olmaz yani, haksızlık da etmeyelim şimdi. Olmaz yani, mümkün değil. Bu arada tabii bundan ders çıkartanlar, bir takım tipler var. Şöyle şeyler yazmışlar. Siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte bak, Erdoğan'ın dik durması bundan önemli oğlum. Bundan önemli. Lan adam dedi ki, bu Trump denen herif kahvaltılık alamaz biliyorsun, Trump. Dedi ki ben dedi tak diye söylerim, şak diye söyler, beni kırmaz o dedi. Merkel falan böyle bir falan yapısıymış. Onun üzerine demiş ki bak, çağırırım Pastor Brunson'u, oturturum yanıma demiş. Onun üstüne herkes susmuş. Öyle diyorlar. Ben bilmiyorum. Ben başkasının yalancısıyım. Ama sosyal medya gazcıları hemen başladı. İşte bak, bunun için önemli oğlum falan diye. Lan ateş olsan cirmin kadar ağız alışkanlığı öyle diyor. Cirmin kadar yer yakarsın. En kabadayı. Cumhuriyet'in manşeti bugün. Çok acayip bir manşet. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İpek Özbey'le 360 derece röportajlarında konuşmuş. Röportaj deyince şimdi size bir de Selahattin Demirtaş röportajından bahsedeceğim bunun arkasından. Cumhuriyet'in arkasından. Çünkü Ruşen çok güzel bir iş yapmış, Ruşen Çakır. Benim de dün haberim oldu. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu diyor ki, savunmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Dosyalarımıza ulaşamıyoruz. Gizlilik kararları görüyoruz. Gizlilik kararı olmayan dosyaları dahi göremediğim oluyor. Savcının dosya kaçırdığı gerçeğiyle karşı karşıyayım. Bakın 9 Eylül'de 3 gazeteci arkadaşımızla ilgili duruşma görülecek. İnsanlar diyorlar ki, bugün adının çok anlık, 12 Eylül'ün faşist hukukunda bile bu kadarı yoktu. Ya dosya göremiyoruz diyor İstanbul Baro Başkanı. Savcı dosya kaçırıyor diyor. Adaletten söz ediyoruz sonra biz. Akdeniz'de bilek güreşi, Ankara bir yandan diyalog istiyor, diğer yandan kararlılık mesajı veriyor. Kara para akladılar diye bir haber var. Amerika'daki davada FETÖ'nün okul ve şirketleri dolandırıcılıkla suçlandı. Bak, hayatta yapmazlar. Hayatta yapmazlar. Ciddi söylüyorum bak. Her şeyi de bunu deme bu insanlara. Yapmazlar çünkü. Ya yapmazlar kardeşim. Yapma yapma. Her şeyi yaparlar bak. Ama bunu dolan asla. Dolandırıcılık mı? Ne ayıp. Ne ayıp. Ohio Güney Bölge Mahkemesi'ndeki davaya dilekçe veren Türkiye'nin avukatları, konsept okullarıyla örgüte bağlı şirket ve kişilerin ABD ve Türkiye'de suç işlediklerini belirtti. Ohio! Dilekçede okullarla örgüt finanse edildi. Aa! Okulla örgüt. Allah kuru iftiradan korusun. Maaşlarının bir kısmını Gülen'e veren öğretmenlere fazla ödeme yapıldı. Ne? Aldığı maaştan buna mı? Hayatta olmaz. Mümkün değil. Hatırlıyor musunuz bunu size 5 sene önce anlattığımı? Yaşadığım tanıklıkla, Senegal'den tanıklıkla hatırlıyor musunuz? Sonra Türkiye'nin her yerinde, pardon dünyanın her yerinde, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, başka nerelerde gördük? Fransa'da, Rusya'da, Afrika'nın pek çok yerinde, hepsinde bunu size tek tek anlattım, hatırlıyor musunuz? 500 dolar maaş alıyor. 500 dolar, 100 dolarını tiko veriyor direkt. Böyle olunca ne oluyor? Sen gönüllü olarak vermiş oluyorsun. Üstelik bu bir bağış. Vergisi algısı yok. Topluyorsun. Kocaman böyle konteynerları topluyorsun. Mesela 1 milyar dolar. 1 milyar euro. Para birikiyor. Sonra onu yolluyorsun Türkiye'ye. Zaten bütün gümrük çalışanları operasyon yediler ya sonra 15 Temmuz'dan sonra. Bütün gümrük çalışanları senin adamların. İstanbul'un göbeğine uçak indiriyorsun bir tane. Hırsızın uçağı bu arada. İran rejiminden altın çalan bir itin uçağı. O itin yardımcısı it de bu ülkede yaşıyor arada. O it de başkalarını besliyor parayla. Hatırlıyor musunuz? Uçak iniyor bir yılbaşı günü. Yılbaşı inmesinin de özelliği şu. İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na iniyor. Arkaya park ediyorlar. Kenardaki böyle dışarıdaki hangarlardan bir tanesini alıyorlar. Hırsız altın çalıyor. İran rejimi diyor ki altın bozdur. Çünkü ambargo var. Altını bozdur. Başka ülkelerde parasıyla bize dön. Tamam. Hırsız alıyor. Zindaşti. Burada onun beraber çalıştığı hırsızlar var. Aynı masada yemek yiyen hırsızlar var. Hani yalan söylüyorlar ya. Zindaşti alıyor. İt ite it kuyruğuna diye Türkçe'de çok güzel bir laf vardır. Zindaşti iti kendi kuyruğu olan ite tombalağa veriyor. Tombalak içinden çalıyor. Çalıyor kardeşim, daha ötesi yok. İndiriyor. Sonra zindaşti. Rejim diyor ki gel bakalım. Toraman biz sana altın vermiştik. Ne oldu o hikaye? Hocam diyor altını diyor bozdurduk diyor yani. İyi de diyor bizim altın eksik diyor. Nasıl eksik diyor ya? Nasıl? Hayatta olmaz diyor. Hayatta olmaz. Sen diyor bu uçağı nereye indirdin diyor. İstanbul. Sonra diyor nasıl hareketlendi? İstanbul'dan Dubai, oradan da diyor getirdik işte. Ama diyor içinde eksik var bunun diyor altının. Vay şerefsiz diyor. Vay şerefsiz diyor. Hırsız çalmış. İranlılar diyor ki bunun üstünde hırsız deme adama, sen de hırsızsın sonuçta. Hırsız hırsıza yapar mı bunu? Sonra bizim Toraman Amerika'ya topukluyor. Amerika'da alınıyor. Amerika'da bir takım süreçlerin içinden geçiriliyor. Halkbank davası karşısına çıkartılıyor. Öyle olur, böyle olur ifadeler toplanıyor. Halkbank davası kapatılıyor. Toraman ortadan toz. Nasıl süreç? Şahane değil mi? İşte bak, bu sürecin içinde bunlardan, bu cemaatçilerden hiç kimse yok. Çünkü sütte leke var. Ya bırak sütü. Bak arkadaşım, Nicole Kidman'ın teni kadar temiz bu insanlar. Bembeyaz ya. Bu kadar. Bu insanlara var ya, çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp yani, bu insanla böyle şey yakıştırılır mı ya? Sonra birileri ne diyor? Bak bu kardeşim bu yüzden deliriyor. Sonra birileri ne diyor? Biz Allah rızası için destek verdik. Ya çok yalancısınız. Yemin ederim büyük yalancısınız hem de. Allah rızası. Ha Zencani Zindaşti dedim, özür dilerim. Babek Zencani. Çok yalancısınız. Gerçekten büyük yalancısınız. Allah rızası için destek vermiş. Sonra çıkıp insanlar anlatıyor. Toraman nerede ya? Nerede Toraman? Yok. Peki siz arandığını duydunuz mu Toraman'ın hiç? Mesela Türkiye'de bu kadar şey yaşandı. İktidarın da belli yerlerde çanını ot tıkadı. Siz hiç duydunuz mu? Mesela bizim Adalet Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın Interpol üzerinden mesela böyle bir arama yaptığını, ya bu Toraman'ı bir bulsak dediğini. Nerede Toro? Ya Toraman bulunur mu? Ondan sonra bakın, işte bunun için söylüyorum. Bu iktidar gidecek kardeşim. Bu iktidarın gitmeme şansı yok. Ve gittikten sonra ne yapılacağını söyleyecek insanlar bugünden. Hemen. Bak ilk başta şunu mesela söyleyecek kadar cesur bir muhalefete ihtiyacımız var. Heybeliada'daki sanatoryumu iktidara geldiğimiz gün Diyanet'in elinden alıp tekrar hastane olarak açacağız. Ama bu açıklıkla. Çünkü bunun karşısında şuna direnmemiz gerekiyor. Bir dakika ya, sen dinden mi bahsediyorsun ya? He, ondan bahsediyorum. Evet, Diyanet'ten bahsediyorum. Diyanet'in elindeki bu malları alacağım. 900 civarında devlet taşınmazı var kendisinin elinde. Ne işe yarıyor ya? Ne işe yarıyor? Alacağım kardeşim. Bunu hemen ben elinden alacağım. Bunlar Diyanet'ten alınacak ve direkt bağışlanacak. Ama nasıl bağışlanacak? İşte ilgili kurumlara, hastaneyse eskiden hastaneye. Hemen bunları söylenmesi gerekiyor. Bakın muhalefetin kafası bir parça çalışıyorsa, stratejiyi doğru kuruyorsa sadece bu cümleler bile iş yapar. Çok net belirleyerek. Saray bugünkü külliye. Hemen. Bu külliye biz iktidar olduğumuzda parlamenter sisteme geçilecek. Hemen derhal mevcut cumhurbaşkanının süresi eski yasa üzerinden değerlendirilerek bitirilecek. Tekrar seçim yapılacak ve bugün saray olarak kullanılan yer Atatürk Orman Çiftliği arazisinin içindedir. Üniversitelere ya da başka bir kuruma ayrılacak, içi boşaltılacak. Bizim Çankaya Köşkümüz var ya. Çankaya Köşkümüz var. 70 yıllık. Hiç gerek yok başkasına. Ama işte bak bunu söyleyecek insan lazım. Bu açıklıkla. Heybeliada senatoryumunu hemen alacağız. İktidarımızda hiç şunu, ya işte Anadolu'da bunu söylersen oy alamazsın falan. Sen Anadolu'da bunu söyleyerek oy peşinde koşuyorsan tarihi okuyamamışsın demektir. Bugünün dünyası bambaşka bir yere gidiyor. Bak mesela Silalp Rumuzlu izleyici yazmış. O zamana kadar TÜRGEV'e devrolmazsa. İktidarımızda bu vakıfların tamamı ilga edilecek. Tamamı vakıf mallarına el konulacak. Bak bu kadar net. Üstelik bunu da şu şekilde söylemek zorundasın. Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği, hani vakfiyeye ters davranan lanetlenir falan ya, vakfiyeye kimin ters davrandığı bütün belgeleriyle açıklanacak denerek. Neler, TÜRGEV'in üzerinde neler yapılmış, hangi mallar ona devredilmiş, Okçular Vakfı'na neler verilmiş, hepsi. Ya muhalefet dediğim böyle olmak zorunda kardeşim. Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı bozulmasın. Tabii bozulmasın, doğru. Donumuza kadar kaybedelim ama ağzımızın tadı yerinde olsun. Alttan esiyor sonra. Bugün günün en iyi işi, aslında ben de dün akşamüstü haberdar oldum Ruşen'le konuştuktan sonra. Ruşen cezaevine yazılı sorular yollayarak HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir röportaj yapmış. Ben sosyal medya hesabımdan sabah paylaştım. İlk yayında özellikle söylemedim ki üzerinde durmamız gerekiyor çünkü. Bugün gazetelerdeki pek çok şeyden daha önemli, telmaş haberlerden. Çok daha önemli çünkü hem şöyle bir durum var. Selahattin Demirtaş eğmeden bükmeden konuşmuş. Hem Ruşen'in soruları çok mantıklı sorular. Sorulması gerekeni sormuş ama bakın. Şundan bahsediyor bir kere Selahattin Demirtaş. Hani demokrasi çatısı altında Demokrasi çatısı altında. Şuna bir Mehmet Rasim İnceoğlu'nun sorusu var. Yap işlet devlet yönetimiyle peşkeş çekilenlere. Şu yapılabilir. Uluslararası tahkim kurulları var ya. Uluslararası tahkime sözleşmelerdeki açıklıklar gösterilebilir. Biz çalışmıyoruz. Yani Dario Fo'nun bir oyunu vardır. Ödenmiyor, ödemeyeceğiz. Biliyor musunuz? Orada bir markette insanlar artık şuraya kadar gelir yoksulluktan. Kadınlar yapar bunu. Her zaman kadınlar daha cesur olduğu için. Derler ki ödemiyoruz. Ödemiyoruz kardeşim. Bunu yapabilir mi devlet? İşte o tartışma ekonominin sürdürülebilirliğiyle alakalı bir tartışmadır. Çünkü aynı zamanda borcunu ödeyemiyor, ekonomin dönmüyor, çarkın dönmüyor anlamına da gelebilir ki tehlikeli bir şeydir. Ama onun yerine bu sözleşmeler tartışmaya açılabilir. Çünkü içinde çok ağır hükümler olduğunu hepimiz biliyoruz biz. Tartışmaya açabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Proje durdurmak değil. Diyor ki Selahattin Demirtaş, demokrasi çatısı altında hep beraber bulunmak zorundayız. Ve bunun karşısına çıkacak herkesle de oturup konuşmak zorundayız. Biz, mesela siz hata yaptınız mı sorusuna HDP ile ilgili. Diyor ki, Ruşen'in sorusu şu, HDP'nin mevcut potansiyelini tam olarak harekete geçirmediğini ve bunun tek sebebinin devletin engellemeleri olmadığını düşünenler var ve ben de onlardan biriyim. Katılır mısınız? Buna en başta kendimi de dahil ederek katılırım. HDP olarak gücümüzün farkında değiliz. Gücümüzü çözüm siyaseti için yeterince kullanamıyoruz. Halk HDP'den öncelikle barış siyasetini büyütmelerini ve mutlaka bir çözüm yolu açmasını bekliyor. Türk'ü, Kürt'ü de HDP'den haklı olarak bunu istiyor ve bekliyor. HDP yönetimi de bunu başaracak birikim, deneyim ve kadroya sahip. Ve burada görebildiğim kadarıyla HDP zorlansa da yapmaya çalışıyor bunu. Bunun için büyük emek harcıyor. Bu noktada HDP'nin de hakkını teslim etmek isterim. Şimdi burada röportajın içinde benim katıldığım katılmadığım yerler var. Onu da birazdan söyleyeceğim ama mesela şurada HDP tartışmasının içinde mutlaka vurgulanması gereken benim hiç katılmadığım bir yer var. Burada Ruşen'in sorusu şu, diyor ki iktidar ortaklarının muhalefet partili, muhalefetin bir araya gelmesini beka söylemi ve HDP'yi şeytanileştirerek ve ellerindeki sonsuz imkanı kullanarak engellemeye çalışmaları nasıl etkisiz kılınabilir? Lütfen dikkat. Bunun en etkili yolu barış siyasetini büyütmektir. Tüm HDP'liler samimiyetle silahların susmasını, çatışma ortamının nihai olarak bitmesini istiyor. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Diğer partiler de bunu istiyorsa ki farklı tanımlar yapsalar da bunu istediklerini ifade ediyorlar. O halde HDP'yi sıkıştırmak yerine HDP'ye destek olmalılar. HDP'yi cesaretlendirmeliler. Bunu da ancak siyaseti öne çıkararak siyasi çözümlere açık olarak yapılabilirler. HDP terörle arasına mesafe koysun, terörü kınasın dayatması yerine bence şiddetin nihai olarak sonlanması için HDP'nin önerilerini dinlemek ve değerlendirmek istiyoruz demeliler. Benim burada itirazım var. Çok güzel söyledikleri, çok yerli yerinde ama itirazım var. Şimdi burada HDP'nin şeytanlaştırılması kadar HDP'nin Türkiye gündemine ilişkin ağzını başka hiçbir konuda açmamasının da etkisi yok mu? Burada 5 senedir sürekli olarak anlattığım bir şey var. Bu yayını izleyen HDP'li dostlar da reddedemez ki bunu. HDP'nin son 5 sene, ben bu yayını yaptığım bölümde öncesinde de yoktu ama son 5 senedir. Uluslararası ilişkilerde önermesine, ekonomi ilişkin önermesine, iç siyasete ilişkin önermesine duydunuz mu bunları? HDP önce şunu yapacak. Bak ya mesafeyi koy, mesafeyi koyma falan bunlar... HDP önce gerçekten Türkiye Partisi olmak istiyorsa ki hani Selahattin Demirtaş'ın söylemiyle anlatayım bunu. O da söylüyor ya ki yaptıkları davranışlarıyla bunu sergiliyorlar. O zaman HDP önce amasız ve fakatsız bugün Türkiye'nin tamamına ilişkin bir politika çıkartıp koyacak ortaya. İkna edici olamaması, inandırıcı olamama gerekçesi bu. Yoksa hele bugün gelinen noktada düşünsenize Türkiye'de çaresizlik alıp yürümüş. Ya bir iktidar var resmen yıkıyor ülkeyi ya yıkıyor takır takır yıkıyor her yerini. Burada bütün demokrasiye inananların birleşmesi gerekirken HDP hala etnik siyaset güdü. Selahattin Demirtaş'ın sözleri çok kıymetli o yüzden burada. Ama Türkiye Partisi olacaksa HDP de kendi iç dengesini ona göre yapacak ha. Yani bu tartışmaların içinde HDP'nin tamamından bütüncül tek bir HDP olarak bahsedebilir miyiz? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. PKK'nın içinde Demirtaş'ın şu anda ortada olmamasından hoşnut olan grup yok mu? Hem de çok büyük bir grup. Yerden göğe kadar. HDP de bunu açık yüreklilikle tartışacak, ortaya çıkacak bu. Yoksa olmaz, gerçekten olmaz. Havanda su da veririz. 2009'da Ankara'da polis kolejinde açılım çalışmalarının başladığı ilk toplantıda bu kardeşin o toplantıyı izleyen muhabirdi. İlk çalışmada. Ama o gün ben o toplantıdan sonra yaptığım NTV yayınında bile söyledim. Çok samimiyetsizdi o iş. Çok samimiyetsizdi. Düşünsene, sen polis kolejinde bu işi yapıyorsun. Bugün arazi olan pek çok şerefsiz o gün polis kolejinde öğretim üyesi ve toplantının içinde o herifler var. Bugün arazi hepsi. Emrullah uslu. Yok. Yok. Yani işin içine öyle insanları dahil etmişler ki, hayır, Mehmet Burçin Kayım haksızlık ediyor. Ha, HDP Türkiye Partisi diyemezsiniz bunu. Diyemezsiniz. Ya bana çıkartıp ne olur gösterin. Sayın Mehmet Burçin Kayım, özellikle rica ediyorum. Gösterin, deyin ki HDP'nin şu seçimde Türkiye'nin bütününe yönelik ekonomi politikası budur. Bir tane istiyorum. Bence girmeyin o işlere. Tam tersine isteyin. İstemek zorundayız. Çünkü ancak böyle yaparsak HDP'yi bugün gözü kapalı dışlayan insanları HDP'nin de bu ülkenin siyasetinin temel bir gerçeği olduğuna ikna edebiliriz. Diğer türlü bu kavgaya sebep olur sadece. Bir de bence röportajın en çok ses getirecek bölümü, yani yapılabilir mi derseniz bilmiyorum ama yapılmalı. Deniyor ki, Ruşen kendi yaptığı bir yayında Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının değerlendirildiği bir yayında ne ve nasıl sorularının birbirinden farklı yer aldığını söylüyor ve demokrasi cephesinin muhtemel bileşenleri arasında geçmişten gelen sorunlar nasıl aşılır diye soruyor. Çok ağır bir soru, çok geniş bir soru, çok kışkırtıcı bir soru aynı zamanda. Ama doğru bir soru. Ve Selahattin Demirtaş diyor ki, ben hapishanedeki siyasetçi bir rehine olarak dışarı bir tartışma metni sundum sadece. Bunu eksiğiyle, gediğiyle tartışıp geliştirmek, hayata geçirmek dışarıdakilerin işidir. Ben buradan kimse adına karar da veremem, pratik siyasete müdahale de edemem. Bunun için pozisyonum da imkanım da yok. Dolayısıyla nasıl sorusunun pratikteki cevabını dışarıdaki siyasetçi bulacak. Ben elimden gelen desteği sunarak kolaylaştırıcı olabilirim ancak. Dikkat! Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la, Sayın Başak Demirtaş'ı kastediyor, bir sabah Başak'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Yapılabilir mi? Yapılmalı. Yapılmalı. Demokrasi böyle olacak çünkü. Yıllar önce Ankara'da bir akşam Tayyip Bey'in evine neredeyse bu şekilde gidecektim. Rahmetli Dengir Bey de bunu önermişti. Dengir Mir Mehmet Fırat'tan bahsediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundaki genel sekreteri, sonra da önemli figürlerinden biri, biliyorsunuz. Daha sonra HDP'de siyaset yaptı kendisi, rahmetli. Ancak Sayın Erdoğan bizim açımızdan hep öngörülemeyen bir lider oldu. Bakın, ben bunu, mesela bu bölümünü kusura bakmasın ama aynı samimiyette görmüyorum. Öngörülemeyen bir lider oldu dediğiniz insanla siz partinizin yöneticileriyle Dolmabahçe'de defalarca buluştunuz. Fotoğraflar verdiniz. Oslo haberleri sızdı ortaya. Birlikte savunmaya geçtiniz. Yani öngörülemez liderlik böyle bir şey değil ki. Burada bence bunun kullanılmaması gerekiyor. Normalde başkalarına karşı böyle olmadığı biliniyordu ama bize karşı hep ketumdu. Oysa ben şuna inanıyorum. Önce birbirimizin insan yönüne odaklanalım ki siyasi sorunlarımıza dair çözüm noktasında daha iyi anlaşabilelim. Şimdi evet, Meral Akşener'e Fox TV'de sorulmuş, kaçamak cevap vermiş. Valla bundan kaçamazsınız. Ciddi söylüyorum, kaçamazsınız. Bu soru sorulduktan sonra kaçamazsınız. Burada bunun söylenmesi önemli. Röportaj, bugün Ruşen'in yaptığı röportaj başka açılardan da mutlaka okunmalı. Günün en iyi işi, eline sağlık diyelim bir kez daha. Medyascope'un sayfasında, Ruşen'in sosyal medya hesaplarında, ben de paylaştım sabah. Benim sosyal medya hesabımda hepsinde duruyor. İzlemenizi, okumanızı özellikle öneririm. Lazım, mutlaka lazım. Biz çünkü böyle tartışacağız, böyle görüyoruz. Çünkü böyle bir hal ki, demokratik güçlerin bu ülkede demokrasiye inanan herkesin bir araya gelmesi dışında bizim bir şansımız yok. Çok net bu artık. Çok net. Çünkü karşımızda diyorum, bakın şunu sorabilirsiniz bana. Ya sen hep demiyor musun hani gazetecinin iktidara karşı olması? Bir yurttaş olarak çok net görüyorum ben bunu artık. Özellikle şu Heybeliada'daki hastane devri hikayesi. Bu ülkede hala ne olup bittiğine kafası çalışmayanların bile gözünü açmış olmalı. Yani niye verirsin kardeşim bir hastane alanını? Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Niye veriyorsun? 200 dönümlük bir yer. Niye? Durum bu. Günün en iyi işi, bir kez daha söylüyorum. Ellerine sağlık diyelim Ruşen'e. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Hep bozguncu işlerden bahsettik. Geleceğimiz bu mücadeleye bağlı. Sabah konuşan KKTC Başkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin mavi vatan mücadelesine tam destek verdi. Haklarımızı koruyacağız. İyi olur. Başkan Erdoğan'ın 2,5 saatlik zirvesi. Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı El Sarrac'ı kabul etti. Hayırlısı olsun. Ankara'dan Kosova'ya Kudüs adımı için uyarı. Rezaleti gördünüz mü? Metin imzalıyorlar Trump'un önünde. Kahvaltılık almış gelmiş Trump. Yeliz'in dedesi matematiği bulduğu için rahat almış. Ve orada Kosova yönetiminin imzalanan metnin içinde Kosova'nın büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda bir fikri olmadığı söyleniyor. Ya ben size bir külah bırakayım da siz hakikaten külaha doğru anlatın bunu. Ben akşamüstü geçerken alırım. Olur mu? Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu koronayı yendi. Geçmiş olsun diyelim Nihat Bey'e. Sabah gazetesi böyle yani okunacak hakikaten içinde bir numara yok. Bugün bu arada unutmadan size söyleyeyim. Mehmet Barlas devletlerin belleklerinden bahsetmiş. Anılardan, arşivden falan bahsetmiş. İnşallah bizim yayını izlemiştir. Bu arşive ne diyecek bilmiyorum ama bence önemli arşivde. Sabah böyle. Sözcü'ye bakalım. Sözcü ne yazmış bugün? Görelim hemen. Bu da eş dost üniversitesi. Yine mi ya? Atamalarda torpil hız kesmiyor. Dayısı olan koltuğu kapıyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yükselme sınavında düşük puan alan torpilli isimlere mülakatta yüksek puan verildi. Hepsi terfi etti. Rektör Cem Zorlu'nun hemşerisi Mehmet Saner yazılıda 66 puan almış ama mülakatta 88 almış. Tesadüf. Okulun üniversitesinde yani o üniversite Necmettin Erbakan'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde doçent olan Mustafa Kocaoğlu'nun eşi Özlem Kocaoğlu yazılıda 76 almış. Mülakatta 96. Bir açıldım. Ya sular sel. Şakıyorum ya. Şakıyorum. Jüri oturmuş o. Darmadağın oldu. En son dediler ki yeter vurma. Yeter vurma. Ben mesela dedi profesörlüğümü sorguluyorum dedi biri. Ya bu kadar mı iyi dedi mülakat verilir dedi. Yine eğitim fakültesinde profesör olan Mehmet Kırbıyık'ın yeğeni Hamza Demirtaş da yazılıda 66 almış. Heyecan. Heyecan. Mülakat 98. Yani tam puan versenize. Nasıl olsa kimse... Ulan uyansa de nasıl olsa sallamıyorsunuz. Şu çocuğa bir destek atsana. Bireysel başarı hanesine 100 çaksan. Mülakatta ne sormuşlar? Bence 15 Temmuz gecesi neredeydiniz? Fix soru. Harran Eğitim Fakültesi Dekanı Burhan Akpınar da durur mu? Öğretim görevlisi ilanı açmış. Mobbing konusunda çalışma yapmak şartı koymuş. İlanın sonuçları açıklanmış. Tesadüf, dekanın kızı Esra Nur Akpınar, sen mobbing konusunda çalışma yapma. Ya babanın haberi yok. Babaya geliyor CV. Bakıyor diyor ki bir dakika ben tanıyorum bunu diyor. Diyorlar ki efendim bokunu çıkartmasak mı acaba, sonuçta tam oynuyorsunuz ama kızınız. Ya bu kerata mobbing konusunda çalışma mı? Bak ya. Hiç de haberimiz olmadı annesin benim. Bu ya ara ara bir kayboluyordu gidiyor. Biz de bak günahını aldık kızın ya. Biz de dedik ki sinemaya tiyatroya gidiyor. Yok ya. Sen o mobbing konusunda çalışma yap ha o dönem. Çok duygulandım ya. Bir babanın en mutlu olduğu an. Vallahi. Bak onun için diyorum işte. Bu iktidarın sonu geldi artık. Bu anlayış artık öyle bir yere geldi ki. Her yere yayılmış durumda. Her yere. Kız sen evden çık. Mobbing konusunda çalışma yap ya. Vay arkadaş vay. Yunanistan yine kaşınıyor. Ben sözcüğü okumayacağım ya. Vallahi okumayacağım. Ciddi söylüyorum bak. Okumayacağım ben sözcüğü. Yani öyle bir kafası var ki bu gazetenin. Fırsatını bulduğu anda akit olur, geniş şafak olur. Direkt. Hiç biz nereden geldik, nereye gidiyoruz demez bak. Adım kadar emin. Direkt olur. Çeker palayı. Hiçbir farkı yok. Yani aynı kafa. Böyle gazeteci az olur mu ya? Yunanistan yine kaşınıyor. Geliriz ulan oraya. Bir günün sür manşetinde sevgili Erbil abi var. Mesleğin yüz akı Tuşalp'e veda. Bir süredir tedavi gördüğü İzmir Başkent Hastanesi'nde 5 Eylül'de KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden bir günün eski yazarlarından duayen gazeteci ve yazar Erbil Tuşalp bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Tuşalp'e bugün saat 15'te İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda veda edilecek. Gazeteci Mustafa Sönmez Tuşalp'i çetinden daha çetin cevizdi. Erdoğan'ı Ahim'e götürdü ve para cezasına mahkum ettirdi. 10 bin liralık bir ceza verdirmişliği vardır Erbil abinin. Dedim mi başını bir kez bile eğmemiş bir insandan bahsediyoruz. Bir kez bile. Hiçbir şekilde geri adım atmamış, haklı olduğunu düşündüğü her yerde sonuna kadar gitmiş bir insanın. Böyle anılmak çok güzel. Hepimize yani benim gazeteciliğe başlamaktaki temel nedenim sebebim olduğu için Allah böyle anılmayı nasip etsin. Arkasından bir tek kişi güce biat etti diyemedi çünkü. Basın emekçilerine önder bir isimdi. Kimlere emeği geçmedi ki bir kuşağın idolüydü, unutulmayacak diyerek andı. Hakikaten öyle. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Bir günün manşeti salgının felakete dönüşmemesi için 7 acil önlem. İktidarın hatalı politikaları korona salgınını başa döndürdü. Dolup taşan hastaneler, yorgun ve hasta sağlık çalışanları sonbaharla birlikte artacak vakaları göğüsleyemez. Uzmanlar acil atılması gereken adımları sıraladı. 65 yaş üzerine ücretsiz grip ve zatürre aşısından bahsediliyor burada. Test sayısının artırılması, şimdi 100 bin civarında falan konuşulan, söylenen şey. Toplu etkinliklerin mutlaka yasaklanması kapalı alanlarla ilgili. Sonbaharla birlikte yağmurlar da başlayacak. Ondan sonra kapalı alana geçecek. Şimdi açık havada olan her şey kapalı alanlara dağılacaklar. Kritik sektörler için özellikle iş yerleri çok daha titiz denetlenmeli ve gerekiyorsa üretim durmalı. Tanılanmış hastaların, bunu hekimler de çok sık söylüyor. Mutlaka ama mutlaka enfilyasyonlarının sağlıklı yapılması hem de emniyetin bu konuda çok hassas olması gerek. Bir yandan da polislerin de hakikaten canlarıyla boğuştuğunu unutmayalım. Dün bir haber izledim ben. Sizler de görmüşsünüzdür mutlaka. Covid'li evde karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalanıyor. Ve yakalanana kadar polisler kendisini araca bindirene kadar dışarıda hepsine dokunuyor, elliyor. Adam Covid'li olduğunu söylüyor zaten. Kapatılan hastaneler açılmalı. Sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma ortamı ile ilgili iyileştirmeler yapılmalı. Bakın daha yeni. Daha yeni. Sağlık Bakanı bir müjde gibi duyurdu bunu. Dedi ki aile hekimlerinin Covid oldukları zaman ücretlerinden düşülen para artık düşülmeyecek olacaktır. O öyle konuşuyor ya, saçma sapan bir konuşma tarzı var. Çok yayılan bu plaza dili var. Olmuş olacaktır. Gelmiş olacaktır. Daha sonra size bunu söylemiş olacağım. Yapmış olacağım falan. İngilizceden arak son derece dandik bir zaman kalıbı. Türkçe'de böyle bir zaman kalıbı yok. Bakın dün sosyal medyada da insanlar bunu sorguladı. Böyle bir zaman kalıbı yok Türkçe'de. Böyle bir kalıp var mı? Var. Yani yarın bu saatlerde uyuyor olacağım mesela. Bu bir cümle, bir durum anlatmak için kullanılır ama bir zaman kalıbı haline gelemez bu. Önüne mutlaka bir şey eklemen gerekiyor. Kusura bakmayın, Türkçe dersi vermek değil ama ya dil elden gidiyor, gerçekten gidiyor. Sağlık Bakanı o kadar kötü konuşuyor ki. o kadar kötü konuşuyor ki her defasında bu iğrenç örnekleri üst üste sıralıyor ve insanlar bir şey olduğunu zannediyorlar. Size bu açıklamayı da böyle olunca yapmış olacağız. Yapacağız deseniz pulunuz dökülmez ya. Dümdüz bir söyleyişi var onun. Ve şimdi onca yalanın arasında bir de Türkçeyi düzeltmek konusunu el atmak zorundayız ya. Bu kadar yalanın arasında söylenen verilen sayıların tamamı yalan, hepimiz biliyoruz artık. Yani Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp diyor ki bir dakika kardeşim, bir dakika diyor ya. Sen 563 insanı ben defnettim. Senin açıkladığın toplam rakam 6300. Kafa mı yapıyorsun sen? Sadece Ankara'da bu kadar. Sağlık Bakanı'nın sen bunun aksine bir şey söylediğini duydun mu? Duyamazsın ki. Bunu da açıklıyor olacağız. Açıklıyor olmayın, açıklayın. Açıklayacağız mesela. Bak Türkçe çok güzeldir. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Ya bir şu mekte makta Türkçesi. Nereden bulaştı bilmiyorum ama bu boktan Türkçe. Ya şimdiki zaman var ya. Şimdiki zaman. Geliyor, gidiyor, yapıyor. Yapmakta, gitmekte geç bunları. Geç. Şiirde güzel duruyor olabilir, konuşmada olmaz. Daha basit, daha sade, daha anlaşılır konuşmak lazım. 7 acil önlemi böyle sıralamışlar. Yurttaşların özellikle maske takma konusunda daha hassas davranılması gerektiğini söylüyorlar bir yandan da. Bugün Timur Soykan'ın yazısı önemli bir gün gazetesinde. Çünkü 9 Eylül'de Çağlayan'da diye yazmış. Haberin Var mı inisiyatifi bu konuda çok fazla yayın yapıyor. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Timur da diyor ki tam 6 ay önce o gece Barış Pehlivan kendisi dışarıdayken dostu, yoldaşı Barış Terkoğlu'yla Hülya Kılınç'ın adliye içinde olmasından kederliydi. Önceki kumpasların deneyimiyle kendisinin de birkaç gün içinde tutuklanacağını iyi biliyordu diye başlamış yazısına. Günün güzel yazılarından bir tanesi. Bir günde okumanızı tavsiye ederim Timur Soykan'ı. Evrensel'e bakalım. Evrensel nasıl çıkmış bugün? Bir gün böyle. Fabrikalarda pandemi zulmü manşetiyle çıkmış. 12 saat çalışma, öğlen sandviç, yemeğe cezası, yüzlerce vaka. Pandemide ilk sıraya yerleşen Ankara'da vaka artışlarında işçi ve emekçilerin yaşadığı ilçeler dikkat çekiyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde görüştüğümüz işçilerin anlattıklarına göre fabrikalardan yüzlerce vaka haberi gelirken pandeminin işçilere çıkan faturası büyüyor. MEFA'da çok sayıda işçi hastalanınca kalan işçiler 12 saat aralıksız çalıştırıldı. Eaton'da üretim alanında dip dibe çalıştırılan işçilere molada yan yana oturdukları için yemeğe cezası verildi. Öğle yemeğinde sandviç dağıtan fabrikalar var. İşçiler her şey işçinin canından daha değerli diye konuşuyor. Görünen o. Okullarda temel eksiklikler var haberi var. Bugün ayın 7'si. 2 hafta sonra bugün yani 21 Eylül tarihinde okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Bak ben daha önce de kendi öngörümü söyledim 15 gün önce. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Onun yerine ne olacak biliyor musunuz? O döneme kadar bütün kayıtlar tamamlandığı için herkes, bütün veliler özel okullarda takır takır parasını ödediği için hiçbir sıkıntı olmayacak. Zorlanarak ittire kaktıra biz uzaktan eğitime geçeceğiz. Bu kadar net. Ama öbür türlü olsaydı, yani insanlara denilseydik yok ya 21 Eylül falan çok zor. Bu kayıtlar yenilenmeyecekti ki. Kimse para vermeyecekti. Kusura bakmayın ama bu iş bu kadar açık. Bu kadar açık. Hani 15 gün önce söylediğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çok gönül rahatlığıyla. Dün aslında sosyal medyada çok gördünüz ama 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü, 65. yıl dönümü. Faşizmin her duvarın arkasında, her kapının bir kenarında durduğunun göstergesi, hiç unutmamamız gereken bir göstergesi. 65 yıl önce Atatürk'ün Selanik'teki evi bombalandı yalan haberiyle bir anda kitlelerin kışkırtılması, bugün daha sonra da devamı çok yaşanmış. Hani bugün kendini milliyetçi maneviyatçı olarak adlandıran bir güruhun daha bir gün önce dükkanından alışveriş yaptığı, yan yana dairelerde oturduğu, birlikte dükkan önünde tavla oynadığı insanların evlerine saldırdığı, dükkanlarını yağmaladığı, çok ağır, çok aşağılık bir günün yıl dönümü, aşağılık iki günün yıl dönümü, 65 yıl önce bugün. Faşizmin hiçbir zaman uyumadığının göstergesi, 65 yıl önce de, bugün de hiç uyumadığının göstergesi. Çünkü biz aynı görüntüleri daha hafta sonu Sakarya'da gördük. Kendine benzemeyen, kendisinden olmayanı, bir kadını kucağında bebeğiyle yumruklayan alçakları gördük. Faşizm uymuyor. O yüzden faşizme karşı da uyanık olmak gerekiyor. Yani 400 civarında gayrimüslim kadına tecavüz edildiği söylenir. Resmi rakam yok bu konuda. Çünkü ne hikmetse ne tesadüfse olaylar 7 Eylül gecesi yatışana kadar emniyetin elinde çok fazla kayıt yok. Bir takım insanlar hani alınıyor, gözaltı falan deniyor, yok. Gidiyor herkes. O yüzden bilinmiyor. Ama bakın ne kadar benzediğini unutmayın, düşünün. Birilerinin mallarının, mülklerinin, karılarının, kızlarının kendilerine helal olduğunu düşünen alçaklar hiçbir zaman değişmedi. Hala aynı. Aynı güruh, aynı kitle devam ediyor. Ve hep edecek. Hep. Yeni Şafak, 83 milyonun duası sizinle, sağ olsunlar. Ha ben ne değil ya, dur. Türkiye Doğu Akdeniz'deki varlığını artırıyor. KKTC'de başlayan Akdeniz, ha, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti promosyonu talimatı verilmiş. Yap. 10 eczacı hayatını kaybetti. Korona onları da vurdu. Yeni Şafak utanmadan bu başlığı atmış. Hiç utanmadan bu başlığı atmış. Ya 10 Mart'tan bu yana 8'i eczacı, ikisi de eczane çalışan, toplam 10 kişi virüsle enfekte oldu. Ardından da hayatını kaybetti diyor. Ya bir şey soracağım. Bu insanları toplumun önüne atıp, Türkiye'de eczacıları toplumun önüne atıp bunlar kara borsacı, stokçu diyen gazete hangisiydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunu söyleyen iktidar hangisiydi? Bu ülkede eczacıları aşağılayan, hani her mahallenin yara hekimidir, herkes bilir bunu, derdini önce ona anlatır. Bu insanları aşağılayan, stokçu bunlar, maske düzenleyicisi, maskeleri aldılar attılar falan diye kamuoyunun önüne atan kimdi? Siyasal İslamcı omurgasızlığı çok acayip bir şey ya. Allah hiç kimseyi bir siyasal İslamcı kadar yüzsüz yapmasın. Gerçekten çok ayıp. Bak, inanmadın mı? 30 yıldır entrika çeviriyor. 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği için tutuklanan Fatih Nurullah Takma adlı sahte Şeyh Eyüp Fatih Şaban 30 yıldır entrikalar çeviriyor. 30 yıldır kimler ağırlamış o zaman onu? Yüzsüz herifler. Kim ağırlamış ya 30 yıldır entrika? Uşaki tarikatına giren Şaban kısa süre sonra kendine ait dergah kurmak istedi. Kovulunca Uşakilerin İnegöl koluna gitti ancak kapıdan çevrildi. Şaban son gittiği Çorum'da da gruplaşma çabasına girdi. Onu tanıyanlar Şaban'ın etrafındakileri kandırmak için sahte icazet belgesi gösterdiğini, Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya'da milyonlarca liralık arazi ve binalara sahip olduğunu anlatıyor. Vallahi Turan Dursun daha yeni andık zaten geçen hafta içinde. Bu sahtekarları hepinizi öyle güzel anlatır ki. Çünkü hepiniz aynı şeyin peşindesiniz. Hepiniz. Güç, dini kullanarak bu sahtekarlığı yapmak. Din bezirganı diyorum ben size o yüzden. Vallahi alıp satabileceğiniz başka bir şey yok. Ama 30 yıldır entrika çeviriyor. 30 yıldır kimlerle kıç kıça yaşamış? Konuşalım mı bunları? Melik Gökçe'nin fotoğrafı ne yapacağız şimdi mesela? Melik Bey sizi de satmışlar ama hatırlıyorsunuz ben bunu 2 yıl önce söylemiştim. Hepinizi okutacaklar diye. Yani sokaktan bir laylon leğenci geçmesine bağlı, mandalcı leğenci geçmesine bağlı anında okuturlar. Melik Gökçe'nin fotoğrafı var. Pek çok AKP açılışına katılmış. Protokolde abi. 30 yıldır demek ki siz entrikayı beraber çeviriyorsunuz. Bakın siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bu. Yeni Şafak birinci sayfadan yapıyor bunu. Onun için diyorum ya hiç kimse bana şu martavalı okumasın. Biz Allah rızası için destek ver. Hadi lan oradan. Allah rızası için destek vermiş. Bal gibi gücün yanında yer almaya çalışıyorsun. Sonra yakalandı mı? Yakalanırsak Cim hiç birbirimizi tanımıyoruz. Değil mi? Çok mantıklı. Utanmazlık böyle bir şey ama işte. Yani ben de o yüzden hep okuyorum ki görsün insanlar, görsün. Mutlaka görsün, bilsin. Ben bu yayını yapmaya başladıktan sonra mesela kendi dergahlarının, kendi tarikatlarının bu bakışların dışında olduğunu söyleyen pek çok insandan mail aldım. Bir kısmını saklıyorum da. Tarikatlara toptan karşı çıkmak doğru değildir yaklaşımıyla. Hayır, ben hiç öyle düşünmüyorum. Mesela Ruşen bir yayın yaptı. Bunun üstesinden ancak gerçek laiklikle gelinir falan. Ya geçeceksin onu Ruşen. Geçeceksin, öyle bir şey yok. Vallahi yok. Öyle bir şey yok. Çünkü bunların kendi aralarında para çevirmelerinin önüne geçemezsin. Mümkün değil ya. 500 dolar maaş veriyor. 100 dolarını adam maaşın ödenme sırasında çöküyor. Ya bu şeytanlığı akıl edebilmiş bir grupla nasıl baş edersin? Hiç yani bunlarla affa gerek yok yani asla. Akşam gazetesine bakalım. Akşamı göremedim ben ya. Nerede? Heh, ben ne yaptım bakışı? Ne yaptın yine? Ha şey, Trump'ın Sırbistan elçiliğini Kudüs'e taşıyacak sözlerinin ardından Sırp lider Vučić'in verdiği tepkiler ülkesi ve dünyada olay oldu. Vallahi alın tepe tepe kullanın. Cumhurbaşkanınız bu. AB'ye tarafsızlık ve adalet çağrısı. Başkan Erdoğan, başkan. AB Konseyi Başkanı Michel'le görüştü. Doğu Akdeniz'de adil olun dedi. Bir şey soracağım. AB'ye böyle bir çağrı yapıyoruz. Bizim AB'den beklentimiz var mı? O zaman şu yalanı söylemekten vazgeçin. Bakın ilk yayında anlattım ve ispat ettim. Bu idamla ilgili tartışma var ya, Avrupa Birliği ile biz beraber çalışmak istemiyoruz demek. Kararınızı verdiniz mi? Hangisi olacak? Ne güzel değil mi? Arşiv olmadan sallamak. Karşınızda bir sürü düdük olduğu zaman size soru sormayacak. Değil mi? Toptan hepsine karşıyım ama çözüm nedir? Sonuçta böyle bir topluluk var. Özgür Akbay. Bence kesin yasaklanması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bütün tarikatlar kapatılmalı. Yani Atatürk'ün söylediği Türkiye Cumhuriyeti, genç Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz diyor ya. Aynen öyle olmalı. Çünkü bunları tutma şansınız yok sizin. Gerçekten yok. Bu sempati olumlu bir şey getirmiyor. Para dönüyor ya. Bayağı bildiğiniz büyük. Ya bunlar dünyanın en büyük lojistik firmaları bana kalırsa. Devam edelim. Avrupa Birliği ile görüşürseniz bir söyleyin onu da. Öyle bir şey olabilir. Geldik gazetenin güzeline. Emekliye 2550 lira promosyon. Kaç? Lan çok atmışız bunu. 1200 değil miydi bu? Ya ne bileyim abi, sen öyle deyince gaza geldik biz de. 2550 lira mı? Bu tam nerenin emeklisi? NATO'dan mı emekli olmuş? Nasıl alıyor? Onun yan ödemesi de çoktur. Kampı falan var mı Türkiye'de? İçinizde 2550 lira promosyon gören var mı? Ya çok sallamışsınız be oğlum. Bu kadar olmaz ki ya. 1500 de yine yiyelim de. 2550 ne? Ya tam neyin emeklisi? Yani o zaman emekli maaşı herhalde 20 bin lira civarında falan olması lazım. Muvazzaf maaşını tartışmak istemiyorum. Çünkü benim hayal dünyamı zorlar o. Ne zaman emekli olurum? Dur be, karışık ortalık zaten. Bir de sen girme. Borsada kazanma yolları. Sağlık ve gıdaya yatırım yapın. Psikopat mısın sen? Perşembe günü bankaya yatırım yap diyordun. Öyle mi dedik lan? Yap abicim işte. Sepet yap. Banka, biraz banka, biraz sağlık, bir miktar gıda. Bunların hepsini bir arada barındıran şirketler var ama borsaya kote değiller. Bir de şey ya, kapandı, kaçtı çünkü olan. Sığır bank. Vallahi bak. Banka, sığır, sahibi de sığır, kaçtı şu anda. Sığır, et, süt. Çok iyiydi. Vay be. Bak o kıymetini bilemedik, görüyor musun? Sığırbank üçü bir arada. Kurnaz Tilki. Aleyna Tilki dünya starı olmak için ilk adımı attı, İngilizce albüm hazırlığına başladı. Kuracağı ekibin özelliklerini de açıkladı. İlk kez oluyor bu. Biri kuracağı ekibi açıklıyor. Yeni mezun stilist ve tasarımcılar, genç beyinler arıyorum. Albüme mi? Ha yok, albüm kapağına mı? Yani işte albümün promosyon çalışmalarını. Mantıklı. Türkiye'de haberciliğin geldiği son nokta. Geçen hafta Cuma Cumartesi günü çok dalga geçildi. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Zafer Algöz'le ilgili. Eşiyle yemek yedi. Eşiyle yemek mi yedi? Evet. Et yedikleri söyleniyor ama girmek istemiyorum o tartışmalara. Vallahi Zafer Algöz'ün İstanbul'da bir restorana gittiği haberini ben de duydum ve doğrusunu isterseniz üzüldüm. Yani bunu halka net bir açıklama yapması gerekiyor. Nasıl bir haberciliktir bu ya? Ha işte bak, böyle habercilik. Kepeğe kekik serpin. Kepe, evet, kekik serpin. Saçtaki kepeğe mi? Evet. Kafaya doğru mu? Yok. Kekik tüketimini arttırırsan kepek azalıyor. Senin atacağın yalana tüküreyim ben. Sağlıklı beslen, kolesterolü yen. İşte bu. Hop çomolokko. Lifli ürünler. Tahıl ve baklagil tüketin. Vitamin. Çiğ soğan, sarımsağı ihmal etmeyin. Zaten korona da bulaşmaz kimse yanınıza gelmeyeceği için. Çay. Maden suyu ve şekersiz çay için. Bu arada şu gödelek var ya bir tane. Ben böyle söyleyeyim de bazıları ya haksızlık ediyorsun. Adamın sonuçta bilimsel çalışma. Hadi lan neresi bilimsel çalışma? Tip var ya bir tane. Sarırka bulaşıyor. Bulaşıyor gari. Sarırka bulaşıyor. Lan sana bir şey olmaz falan diyen tip vardı ya hatırlıyor musunuz? O hafta sonu videosunu izledim. Ya adam o kadar utanmaz ki. O kadar utanmaz ki. Bir sene önce çıktığı bir televizyon programında çay kanser yapıyor demiş. Şey, özür dilerim. Aman demiş aralıksız çay için demiş. Yeni çıktığı bir televizyon programında demiş çay kanser yapıyor. Üfür üfür söyle. Erişte bulgur kıçından uydur köşesi. Ama bugün ailenizin doktoruna bir soru gelmiş ki arkadaşlar. Bence oturup üzerine tartışmamız gerekiyor ya. Valla soru çok ağır. Bak bugüne kadar burada ne sorular okuduk. Hani en son 68 yaşındayım. Ormanda 9 kaplan gücündeyim. Lan falan diye. Hastalık mıdır bu diye vardı ya mesela çok gülmüştük. Bence bu daha önemli. Hazır mıyız? Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu. Bakla yedim. Afiyet olsun. Çok iyi geldi. Ama sonra gaz yaptı. Neden? Ya sizi toplu olarak Allah kahretsin. Valla başka ben bunun içinden çıkış yolu bulamıyorum ya. Bakla yedim. Önce iyi geldi. Anladın değil mi neye iyi geldiğini? Ha, onu söylüyor aslında. Bakla yedim bir iyi geldi. Yani böyle bir kalkayım dedim yürüyeyim dedim yani. Yürürüm ben buradan dedim. Sonra gaz yaptı. Şimdi dedim gazlı gazlı da olmaz ki dedim. Yani ne yapayım ben? Toplu olarak Allah cezanızı versin sizin. Yemin ediyorum. Yani size söyleyecek başka hiçbir şey yok. Bugün gazete bir manşet atmış. Saçmalamayın yazıyor manşette. Yani takvim gazetesinde. Hani şey yapılırdı ya eskiden çok yapılırdı. 2000 yılına girerken özellikle çok yapılırdı. Biz çocukken ben 1970 doğumluyum. Biz çocukken özellikle böyle 80'lerde falan çıkan gazetelerde haftada bir şöyle bir ek olurdu. İşte 2000 yılında dünya nasıl olacak? İşte uzayda böyle yürüyen insanlar, gökyüzüne açılmış merdivenler falan filan. Hiçbir olmadı tabii bunların. Ama o dönemde bir de mektup furyası başlamıştı. 2000 yılındaki kendine mektup yazacak olsan ne derdin? Herkes bir şey yazıyordu. Bak bana mesela bir dese ki takvim gazetesine mektup yazacak olsan ne derdin? Saçmalamayın derdim. Adam manşet yapmış. Ve mayını ayırmış, kırmızı yazmış. Ya bugünkü Photoshop'u ben nasıl anlatacağım bilmiyorum ama deneyeyim. Felaket olduğunu düşün. Tamam mı? Felaket. Böyle dev dalgalar, tsunami falan olmuş. Yeryüzü gitmiş, su basmış. Arka tarafta eğer yanlış görmüyorsam burası Akropol herhalde. Yani ona benziyor. Çünkü yarısını Çin suyun içine gömmüş. Öbür tarafta hafızam beni yanıltmıyorsa yine sanki böyle biraz Brandenburg'a benziyor. Ne alaka? Deme onu. Deme bu gazetede o yok. Alakası ne diyemiyorsun burada. Dalgalar var. Tamam. Acayip. Dalgaların içinde herkes boğulmamak için çaba gösteriyor. Yanlarında da mayınlar var. Dalgaların içine de insanlar serpiştirilmiş. Kim o insanlar? Bak, serpiştirilen insanları okuyorum. Hazır mısın? Angela Merkel sol başta. Hemen yanında Emmanuel Macron. Onun sol sağrısında dış kulvardan fuleli adımlarla Benjamin Netanyahu geliyor. Açıkta dört boy geriden grubu zorlayan Yunanistan'dan Mitsotakis, ortada hiçbir şey yokmuş gibi duran, hani suyun ortasında takım elbiseyle duruyor üstelik. Takım elbiseyle şöyle duran Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir şey yok. Yani Ortalık birbirine girmiş. Akropolü su basmış, düşün. Gördün mü bilmiyorum ama. Yani Yunanistan'da orayı tırmandığım bir yer, öyle söyleyeyim sana. Su basmış. Kemal Bey kravat bile ıslanmamış. Şöyle duruyor. Sol omzunun biraz gerisinde, sosyal mesafede de Ahmet Davutoğlu var. Niye? Ben bu gazeteye niye diye sormayı çoktan bıraktım ya. Çok niye? Niye bu gazetenin sorusu değil. Vallahi bak. Bu gazeteye sorulamaz. Yani başka birilerinin niye diye sorarsın, nasıl diye sorarsın, neden dersin? Buna denmiyor. Avrupa'nın sömürgeci damarı hortladı. Bir elinde havuç, diğerinde sopayla Akdeniz'in enerji kaynaklarına el koymaya kalkıştı. Ankara ise donanmayı, jetleri sahaya çıkardı, gövde gösterisi yaptı. Avrupa'da içimizdeki bazıları da mayına bastı, hepsi dondu ka. Hocam, deniz, deniz. Deniz, denizde mayına basamıyorsun, çarpıyor. Ha. Yok ama biz onu konuştuk bak. Bir dakika, buna verilecek cevabım var, dur. Kara mayınları üzerinde böyle bir şey grafik yapılamıyor. Çünkü mesela Macron bastığında havaya uçuyor. E onu nasıl göstereceğiz grafikte? Onun için biz de dedik ki denizdeki mayın. E o zaman bastı demeseydin, çarptı deseydin. Ha, olabilirdi. Evet. Yeni gelini elti soydu. Bu kimin kocası bu? Denizli'de gelin HB'nin 200 bin liralık takısı çalındı. Abla gözümüz yok ama maşallah be. 200 bin liralık mı? İyiymiş. Hırsız kıskanç elti YS çıktı. Filmi yapıldı oğlum onun. Bıldırcın 17 bin lira. Ardahan'da bıldırcın avlayan 4 kişi ele geçirildi. 17.638 lira ceza kesildi. Çok iyi yapılmış. Canları acayip yanmıştır. Böbreğini söksen bu kadar üzülmez. Parasını aldıysan var ya, hayat sola yatmıştır onun. Şimdi söylenip duruyordur büyük ihtimalle. Ben ne yaptım ya? Parayı lan parayı almayalardı iyiydi falan diye. Kesin. Hayatı gelmiş beter olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Her sabah burada oluyorsunuz. Oturup konuşuyoruz. Yorum yapıyoruz. Birlikte bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birbirimizden uzaklaşmamız felaket sonuçlar doğuracak. Yani biz ayrılığa ittirileceğiz. Ama direnmek mümkün. Direniyoruz işte. Yıllardır yaptığımız bir şey. 5. yılımızı tamamladık. Korkmadan, birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabileceğimizi biliyoruz biz. Onu yapıyoruz. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ve bütün bunları yapalım. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve o uzaklık ayrılık getirecek. Oysa bizim farklılıklarımız dediğimiz şeyler aslında toplumsal zenginliklerimiz. Bir arada kullanırsak, demokrasi içinde birleştirirsek çok büyük faydaları olacak. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın, ona dokunmanız son derece önemli. Ve şu anda bu yayını izleyenlerin yayından ayrılmadan önce beğeni düğmesini, yukarı doğru parmak işareti var ya, onu tıklamaları çok önemli. Bu, ben sosyal medyada başka bir yerde yağdırılan, kafama sokulmaya çalışılan şeylere mahkum değilim. Ben seçerim demek abone olmak. Üstelik sadece bir tek mail adresiyle. Yanında bir zil işareti var. Zilin de anlamı şu. Eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek demek o. Bir de katıl düğmesi var. Yeni düğme. Katıl düğmesi de bu yayınları desteklemek isterseniz, siz ister ve tercih ederseniz YouTube'un kullanabilmeniz için koyduğu bir düğme. Yayınları aylık 5 lira, aylık 15 lira ya da aylık 60 liralık destekle katkı sunabileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Öyle bir zorunluluk yok ki zaten. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Bundan sonra da her zaman parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atmak, yayına başka türlü nasıl katkı vereceğinizi sormak için kullanabileceğiniz bir yöntem. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti, ne bundan sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.